Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda yanımda Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç var. Kendisiyle beraber Microsoft'un yazılım geliştirme alanındaki aktivitelerini konuşacağız. Cavit Bey merhaba.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yaz okulunuza katıldık donanım haberi olarak ve orada bir konuşma yapma fırsatı bulmuştuk. Çok değerli öğrencilerle, değerli insanlarla bir araya geldik. Öncelikle yaz okulu için sizi tebrik etmek
çok
istiyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
Microsoft Türkiye olarak birçok şey yapıyorsunuz ama en azından benim gördüğüm kadarıyla yaz okulunda apayrı bir olay var.
Doğru.
Çünkü gençler,
çok
genç
farklı
beyinler,
bir enerji var.
Evet, o enerjileriyle beraber bir şeyin parçası olmanın hevesini ve mutluluğunu yaşıyorlardı.
Doğru.
Ve gördüğüm kadarıyla da oradaki bu işten yararlanan genç sayısı her geçen gün hızlı bir şekilde artıyor.
Doğru.
Sizinle beraber ben aslında Microsoft'un görünmeyen tarafta, siz çok duyurmayı sevmiyorsunuz, bizi de çağırmıyorsunuz genelde bu aktiviteleri yaparken. Birazcık o konuda hani veren el görünmez tarzında bir yaklaşımınız var gerçekten.
Doğru.
Gençlere, yeni yazılım öğrenen insanlara nasıl katkılar sunuyorsunuz, nasıl fırsatlar veriyorsunuz, bunları konuşmak istiyorum.
Memnuniyetle. Şimdi Türkiye aslında genç bir ülke. Nüfusunun %50'sinden fazlası 30 yaşın altında. 16 milyon öğrencisi olan bir ülke. Ama bu ülke senede 5 bin bilgisayar mühendisi veriyor yalnızca. Bu haliyle baktığınız zaman maalesef Türkiye çok bilgisayarcı, yazılımcı, yazılım bilişim sistemleri üzerine çalışan insan yetiştiren bir ülke değil. Bu da Türkiye'nin inovasyonunu maalesef kısıtlıyor. Yalnızca bilgi işlem sektöründe değil, diğer sektörlerde de donanım üreten, donanım sanayi üreten pek çok şirkette de maalesef teknoloji istediğimiz kadar kullanılmıyor. Biz seneler önce bunu nasıl değiştirebiliriz, bu ekosistemi nasıl büyütebiliriz diye adım atmaya başladık. Attığımız adımlardan bir tanesi 2012 yılında açtığımız Açık Akademi'ydi. AçıkAkademi.com sitesine 2010 yılında 15 ile 65 yaş arasına yönelik Türkçe içerik oluşturan ve bunu ücretsiz olarak sunan bir platform olarak sunduk. Ve o zaman bunu hayata geçirdiğimiz zaman çok da fazla nereye gideceğimizi öngöremiyorduk, tahmin edemiyorduk. Acaba 5000 kişiye mi ulaşırız, 10.000 kişiye mi ulaşırız? Bunu tam ölçemiyorduk. Çünkü daha önce Türkiye'de bu anlamda yapılmış bir çalışma yoktu. Bize evet, önderlik gösterecek bir çalışma yoktu. Türkiye'de bu anlamda yapılan ilk akademi olduk biz. Ve geçen zaman içerisinde 200 bine yakın öğrenci geldi. Bugün itibariyle 190 bini geçen bir öğrenci sayımız var. Bu şunu gösteriyor. Gerçekten insanlar aslında yazılım öğrenmeyi, programlama öğrenmeyi çok istiyorlar. Kodlamaya merak duyuyorlar. Ama bunu nereden öğreneceklerini, nasıl ilerletmeleri gerektiğini bilemiyorlar. Ve bu yalnızca 15 ile 65 yaş arasında değil, aslında 15 yaşın çok daha altında, 7, 8, 10, 12 yaşlarında da var. O yaşlardaki çocukların velileri de sürekli merak ediyor. Ben çocuğumu, oğlumu, kızımı nasıl yetiştirmeliyim? Onlara kodlamayı nasıl öğretmeliyim? Ve nasıl yön göstermeliyim?
Özellikle yurt dışına baktığımızda çocukların daha erken yaşlarda kodlamaya başlaması adına çeşitli organizasyonların web sitelerinin açıldığını görüyoruz
artık. Kod.org gibi.
Evet. Ve bu tarafta çok küçük yaşlarda, daha ilkokul seviyesindeyken çocuklar nasıl bu işe alıştırılır, nasıl analitik düşünmeye
öğretilir.
Evet, öğretilir. Bazı çalışmalar var. Microsoft olarak Türkiye'de bu tip çalışmalar yaptınız mı?
Yapıyoruz. İşte Açık Akademi'yi biz 2012 yılında açtığımızda hedefimiz 15-65 yaş arasıydı. Sonra gördük ki talep artmaya başladı. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden. Aynen dediğiniz anlamda bir noktaya evrildi AçıkAkademi.com sayfası. Hedef kitlesi şu anda Açık Akademi'nin 6 ile 25 yaş arası. Bu kitle içerisinde bulunan ilkokul öğrencilerine Kodu ile oyun programlama öğretiyoruz. Kodu Microsoft'un yurt dışında geliştirdiği bir platform. Bu platform üzerinde çocuklar nesneleri ekranda bir yere koyuyorlar ve koydukları nesneleri de programlıyorlar. Ve ondan sonra da onu oyun haline getirip arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar. Kodu'yu biz Türkçeleştirip, Kodu'nun oyun platformunu Türkçeleştirip, Kodu çekimlerini yapmaya karar verdiğimizde gördük ki endüstrideki iş ortaklarımızın iki tanesi bu konuyla çok yakından ilgileniyor. Finansbank çok benzer bir alana yatırım yapmak ve çocukları analitik konuda yetiştirmek istiyordu. Onlarla beraber ve bizim sivil toplum kuruluşu olan iş ortaklarımızdan bir tanesi olan Habitat'la beraber Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor diye bir proje geliştirdik. Ve geçen sene içerisinde bunu hayata geçirdik. Bu bir senelik program içerisinde 5000'den fazla öğrenciye Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, işte Bitlis'ten Eskişehir'e, İstanbul'dan Adana'ya kadar pek çok ilde, 20 şehirde 5000 öğrenciye ulaştık ve onlara programlamayı hissettiren, programlamayı öğreten 20'şer saatlik içerikler sunduk. Bu içerikler çok büyük ilgi gördü ve sene sonunda, eğitim yılının sonunda bir Kodu Cup yapmaya karar verdik. Kodu oyunu geliştiren öğrencileri birbiriyle yarıştırmaya karar verdik. Ve 8 Eylül'de de bunun finalini yapıyor olacağız. Bu bir çalışmaydı. Öğrenciler eğer oyun programlayarak, oyun kodlayarak kodlama dünyasına giriş yapmak isterlerse bu kanaldan ilerleyebilirlerdi. İkinci bir kanalda mobil ve web programlama. AçıkAkademi.com altında bu içerikleri geliştirmeye devam ediyoruz. Mobil ve web programlama dediğiniz zaman ihtiyaç duyduğunuz, herkesin kullandığı HTML5 gibi, JavaScript, CSS gibi içerikler ya da oyun geliştirmek için Unity gibi dünyanın her tarafında kullanılan altyapılar. Açık Akademi'de içeriği sunulan sistemler. Yavaş yavaş da buraya mobil programlama amacıyla özellikle birden fazla platforma uygulama geliştiren arkadaşların öğrenebilmesi için Xamarin eğitimlerini ya da cross platform development eğitimlerini de koyuyor olacağız. Bu 5 ile 25 yaş arasındaki herkese ulaşabildiğimiz bir yer. Nerede evet. olursa olsun, ister Kanada'da olsun, ister Isparta'da olsun.
Web sitesine giriyor. Bütün eğitim araçları orada var zaten.
Var. Bu bizim için bir girizgah da aslında. Zaman içerisinde fark ettik ki çocukların özellikle belirli lokasyonlarda bir araya gelmeye ihtiyaçları var. Öğretmenlerden destek almaya ihtiyaçları var. Ve bu özellikle de belirli bir proje geliştirme mantığıyla olursa çocuklar çok daha başarılı olabiliyorlar. O yüzden de bundan birkaç sene önce her sene yapa geldiğimiz yaz okulunun şeklini değiştirdik. Ve tüm Türkiye'den 100 tane öğrenciyi, 95'i üniversite öğrencisi, 5 tanesi lise öğrencisi Microsoft ofisinde her sene bir araya getirdik. Bu sene de sizin biraz önce söylediğiniz o faaliyet aslında onun devamı. 2016 yılındaki versiyonu. Bir aylık bir program bu. 20 gün boyunca, 20 bazen 20-22 gün boyunca öğrencilerimiz bizden teknik eğitimler alıyorlar. Ve sektörün önde gelen isimlerinden de sizin gibi bir takım fikirler alıyorlar. İpuçları alıyorlar. Kariyer nasıl geliştirilir? Medya dünyası nasıl çalışır? Sosyal medya nasıl kullanılmalı? Kendilerini bu anlamda geliştirme imkanı buluyorlar. Ve bu bir aylık programın sonunda da projelerini bize gösteriyorlar ve en iyi proje yapan arkadaşlar da ödüllendiriliyor. Bu bizim için ikinci aşama oldu. Yani online mecrada tanıştığımız, bizimle tanışan arkadaşlar projelerini bize göndererek yaz okuluna dahil oldular. Ve yaz okulunda kendilerini geliştirme imkanına kavuştular.
Şimdi eğitim süreçlerinde konuştuğumuz konularda ilkokuldan liseye, liseden sonra üniversiteye hazırladık. Bir yaz okulu da verdik. Ama bu arkadaşlar buralardan mezun olduklarında, tamamen artık okul ilişkileri bittiğinde onlara bir destek veriyor musunuz? Yine evet. arkalarına durmaya devam ediyor mu Microsoft?
Ediyoruz. Destek veriyoruz. Eğer bu arkadaşlar şirketlere girmek ve profesyonel yazılımcı olarak çalışmak isterlerse onlara iş bulma konusunda kimi zaman destek olabiliyoruz. Online mecradan iş tanımlarını duyurarak. Eğer bu arkadaşlar kendi şirketlerini kurmak isterlerse o zaman onlara yazılım şirketlerine verdiğimiz, yazılım girişimlerine verdiğimiz BizSpark programı çerçevesinde bir destek programı veriyoruz. 5 yaşından küçük firmaların sahip olduğu bir hak bu. 5 yaşından küçük yazılım üzerine çalışan, yıllık geliri 250 bin doların altında olan firmalar Microsoft.com sayfasından BizSpark programına başvurarak bu programa dahil olabiliyorlar ve 3 sene boyunca yazılım geliştirme teknolojilerine ücretsiz olarak kavuşuyorlar. Bunun içerisinde aylık 150 dolarlık bir Azure kullanım hakkı da var. Microsoft'un bulut platformu. Bu arkadaşların bir bölümü açık kaynak kod üzerine ilerlemek isteyebiliyor. .NET'le yazmak istemeyebiliyor. Diyor ki ben PHP kullanacağım, MySQL kullanacağım. Hiçbir problem değil. Azure üzerinde ve Microsoft'un verdiği desteklerde bunlar da var. Eğer bu arkadaşlar şirketlerini büyütürse ve şirket gerçekten bir patlama noktasına, yurt dışına ihracat yapan bir noktaya gelirse o zaman bu arkadaşlara aynı zamanda yıllık 120 bin dolarlık bir Azure kullanım hakkı da veriyoruz. Türkiye'de geçen sene BizSpark'tan yararlanan şirketlerin sayısı 1500'e çıktı. 1500 tane firmamız
Lisans parası ödemediler 3 yıl boyunca.
Lisans parası ödemiyorlar. Azure için kullanım hakkı kullanım bedeli ödemiyorlar 150 dolara kadar. Bütün bunları Microsoft bilabedel karşılıyor. Süper. 50'den fazla firmada biz Spark Plus adını verdiğimiz program çerçevesinde yıllık 120 bin dolarlık Azure kullanım hakkına kavuştu.
Aslında burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Şimdi yaz okulu sizin Microsoft ofisinde gerçekleştiriliyor ve tabii ki belli doğru. Seçim yapıyorsunuz, eleme yapıyorsunuz. Sonuçta yer kısıtlı, mekan kısıtlı. Doğru. Ama canlı yayınlarla bunu isteyen kişi istediği çok anda doğru. Takip edebiliyor. Bunun da altını çizmek lazım.
Çok doğru, haklısınız. Yaz okulu boyunca Ağustos ayının 1'inden sonuna kadar AçıkAkademi.com altında bu içerikleri sunuyoruz. Aynı zamanda Ağustos ayı bittikten sonra da bunları banttan da yayınlıyor olacağız. Aşağı yukarı her teknik eğitim ve her sektör liderinin konuşması burada yayınlanıyor olacak. Tabii burada bazı liderler konuşmalarını yayınlamak istemeyebiliyorlar. Normal. Onlar dışındaki her içerik orada açık. Yaz okuluyla tanıştığımız arkadaşlarla ne yapıyoruz? Bir parça ondan da bahsedeyim. Bu arkadaşların bir bölümü sene boyunca Microsoft adına etkinlik yapmak istiyorlar. Teknik eğitimlerini biraz daha ilerletmek istiyorlar. Ve hatta bir takım ek liderlik eğitimleri almak istiyorlar. Onları Microsoft Student Partner adını verdiğimiz, özellikle üniversitelerde yer alan, aşağı yukarı 50 kadar öğrencinin dahil olduğu bir programa çekiyoruz. Bu program sayesinde bir sene boyunca Eylül ayından başlayarak Mayıs ayına kadar bu arkadaşlarımız kendi okullarında hackathonlar yapıyorlar. Yarışmalar yapıyorlar, sunumlar yapıyorlar ve bunları yapabilmek için de Microsoft'tan destek alıyorlar. Bu destekler çerçevesinde geçen sene 20'den fazla üniversiteye gittik ve bu üniversiteler içerisinde 5000'den fazla öğrenciye ulaştık. Bu arkadaşlarımızın ne kadar aktif olduğunu, ne kadar etkin olduğunu gösteriyor aslında.
Evet, aslında biz o arkadaşlardan iki tanesiyle de burada kod öğretme, programlama öğretme üstüne evet. Bir projeye başladık. Şimdi tabii ki onların da işleri yoğunlaşınca bir ara vermek zorunda kaldık ama inşallah devam edeceğiz. Beni orada hayrete düşüren şey, yani öğrenci arkadaşlarımız da ama nasıl bulduysanız, yani nasıl bir seçimse artık bu, inanılmaz zeki. Yani kod konusunda benim şu ana kadar burada da birçok arkadaşımız var. Şimdi darılmasınlar bizi ama çok ileri seviyeye taşıyabilmiş insanlar da kendilerini. Yani özel doğru. Sektöre atılmamışlar ama inanılmaz bir deneyimleri vardı.
Doğru.
Zaten yani kendileri herhangi bir yeri istedikleri seçebilir hale gelmişler. Yani seçilebilecekten seçim yapabilecek hale gelmişler. Çok önemliydi o.
Burada bizim olabildiği kadar öğrenci arkadaşları getirmek istediğimiz nokta da bu. Şimdi çok rekabetçi bir ortamdan bahsediyoruz. Teknoloji zor bir dünya. Çin'den Afrika'ya kadar, Amerika'dan Türkiye'ye kadar pek çok yerde teknoloji üretmeye çalışıyor herkes. Dolayısıyla ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok üretirseniz, ne kadar çok hata yapar ve o hatalardan ne kadar çok öğrenirseniz, ilerleme imkanınız ve kod yazma hızınız, kodunuzu daha üretken şekilde üretmeniz mümkün hale geliyor. Biz bu arkadaşları bu anlamda yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlara proje hedefleri veriyoruz. Sunum hedefleri veriyoruz. Ama bunları hani yalnızca vermekle kalmıyoruz. Aynı zamanda arkadaşları yetiştiriyoruz da. Alırken de ona göre seçiyoruz. Yani gerçekten bu dedikasyonu gösterebilecek, sene boyunca bu aktiviteleri yapabilecek, buna zamanını ayırabilecek, kendini geliştirmeye meraklı arkadaşlardan seçiyoruz. Emin olun ki başvuran arkadaşların zeka seviyesi aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bazıları gerçekten çok zeki, onu ayırıyorum. Ama burada bence farkı yaratan o dedikasyon, o arzu, o istek,
evet. Şevk.
İşe şevkle sarılan arkadaşlar kodlarken başkalarından, belki kendilerinden çok daha zeki olan arkadaşlardan birkaç aşama öne geçebiliyorlar.
Önemli konulardan bir tanesi de bu. Şimdi bazı arkadaşlarımız şeyi karıştırıyor. Çok ufak bir ilgi ve hayal kurmakla o şevki, o isteği karıştırıyorlar. Diyorlar ki ben de programlama yapmak istiyorum.
Doğru.
Halbuki istemek, evet, insanlar birçok şey isteyebilirler ama Doğru. Arzulamak arasında çok büyük farklar var.
Doğru.
Arzulamak, o işe kendinizi adamanız lazım ve adarlarsa eğer, aslında internette o kadar fazla platform ve açık kaynak var ki sizin de sağladığınız gibi, hiçbir kursa gitmeden.
Doğru.
Sizin aslında birebir o fiziksel eğitimlerinize katılmadan sadece online'dan alacağı eğitimlerle de çok büyük bir aşama kaydedebilirler.
Ben şöyle bir ipucu vereyim bu söylediğinize karşılık. Ben bölüm olarak bilgisayar mühendisliği okumadım. Kodlama öğrenmedim üniversitede okurken. Master'a gittiğim zaman finansçı, hatta bankacı olacaktım. Öyle bir hedefim vardı. Banka stajları yaparken bir yakınım beni bilgisayar dersi almaya yönlendirdi. Dedi ki seninle beraber pek çok arkadaşın bankacılık meraklısı ve bir kriz çıkarsa birçok kişi işsiz kalabilir. Ben o zaman ilk aldığım ders SQL oldu. SQL'de şeyi fark ettim. SQL dersi yaparken, alırken ve o problemleri çözerken pazar sabahı bulmacası çözer gibi bir problem çözüyorsunuz. Ve o problemi çözmek bana müthiş bir keyif verdi. Ve benim ondan sonraki hayatım SQL etrafında şekillendi. Bir dil olarak SQL etrafında şekillendi. Daha sonra araç olarak SQL Server üzerine şekillendi. Yani bu arkadaşların yalnızca dediğiniz gibi meraklı olmasıyla pazar günlerini, günlerini, gecelerini, akşamlarını, yolculuklarını, tatillerini hep bu konu üzerine düşünebilecek kadar şevk duymaları arasında fark var.
Evet, gerçekten önemli bir fark var ve bunu ayırt etmeleri de gerekiyor aslında.
Bence
çünkü kimi zaman boşuna zaman da harcayabilirler. Yani herkes kodlama yapacak diye de bir şey yok aslında. Bunu da söylemek lazım.
Herkes kodlama yapacak diye bir şey yok ama şu da belki bir avantaj. Algoritmik düşünceyi öğrenmek.
Evet, en azından nasıl
yapılıyor? Nasıl kodlanır? Bunu öğrenmek de aslında bir fayda sağlıyor. Özellikle de 21. yüzyıl ekonomisinde.
Doğru.
Şimdi sanayi 4.0 dediğimiz bir noktaya geliyoruz. Sanayi 4.0 dediğimiz devrim aslında 1908 yılında başlayan sanayi 3'ün üzerine çok farklı bir şey ekliyor. Sanayi 3 neydi? 1908'de Henry Ford dedi ki ben T modeli diye bir araç yapacağım. Bunu da seri üretimle yapacağım. Seri üretimle yapmaya başladığınız zaman araçları çok ucuza üretebiliyorsunuz. Öyle olunca da herkes araba alabilir hale geliyor. Bu da 20. yüzyıl ekonomisini otomotiv ve onun etrafında şekillenen petrol endüstrisi üzerine oluşturuyor.
Evet, doğru.
21. yüzyıl ekonomisi bundan çok farklı. Ürettiğimiz her araç artık akıllı. Arabalar akıllı, evler akıllı, otobüsler akıllı, uçaklar akıllı, insanlar akıllı. İnsanların vücutlarındaki sensörler sürekli adımımızı ölçüyor. Hayvanları oluşturduğumuz tarlalar ve çiftlikler akıllı. Bu noktada önemli olan aslında endüstri problemlerini akıllı şekilde çözebilmek. İster endüstri mühendisi olun, ister işletme okuyun, ister tıp okuyun. Algoritmik düşünceyi öğrenmek çok çok avantaj sağlıyor. Kod yazmak değil belki. En iyi C# uygulama geliştiricisi olmak değil belki. Ama kod nasıl yazılır? Loop nedir? If then else mantığı nedir? Bunları oluşturabilen arkadaşlar diğer arkadaşların çok daha önüne geçebiliyorlar.
Haklısınız. Gerçekten sorunları çözme konusunda programlamanın o diziliş mantığı aslında dünyadaki birçok sorunun çözülmesindeki cevap anahtarıyla aynı.
Aynen öyle.
Benim burada size sormak istediğim konulardan bir tanesi de şimdi Endüstri 4.0 dedik. Gerçekten bir akıllanmaya doğru gidiyor elektronik cihazlar. Burada yapay zeka çok öne çıkmaya başladı. Özellikle otonom hareket eden cihazlar konusunda inanılmaz çalışmalar görüyoruz. Doğru. Araçlardan bahsediliyor, artık uçaklar pilotsuz uçacak deniyor veya hastalıklar hakkında tanıları robotlar konacak diye konuşmalar yapıyoruz. Yapay zeka konusunda kendini geliştirmek isteyen birazcık da programlama konusunda profesyonelleşmiş gençlerimize verebileceğiniz tavsiyeler var mı?
Var. Ben yapay zekadan öte makine öğrenmesi diyeyim. Makine öğrenmesi ya da machine learning dediğimiz şey şu anda Microsoft'un da dahil olduğu endüstrideki pek çok şirketin ve yazılım firmalarının %50'sinden fazlasının uğraştığı alan. Nasıl olur da biz bilgisayarları insanların yapamayacağı ya da yaparken çok da fazla değer katmadığı şeyleri yapacak hale getirebiliriz? Örneğin araba kullanırken etrafınızdaki her türlü şeyi anlayıp her türlü hareketten bir anlam ortaya çıkartıp ne zaman fren yapmanız lazım, ne zaman sağa dönmeniz lazım, ne zaman sola dönmeniz lazım bunu arabanın yapabilmesi gerekiyor. Bunun için de arabanın öğrenebilmesi lazım. Bunu geliştiren, bunun üzerine çalışan arkadaşların en önemli bilmesi gereken şeylerden bir tanesi psikoloji. Öğrenme nasıl çalışıyor? İnsanlar nasıl öğreniyor? Hayvanlar nasıl öğreniyor? Öğrenme dediğimiz şey nasıl gerçekleşiyor? Bunu anlayabilmeleri çok önemli. Bakın kodlamadan bahsetmiyorum, psikolojiden bahsediyorum.
Evet, birçok bilimin aslında birleşmesi söz konusu bu tarafta.
Aynen öyle. Bu arkadaşların aynı zamanda bir parça tasarım öğrenmeleri gerekiyor. Yani kendi kendine düşünebilen, kendi kendine bir şey ortaya koyabilen bilgisayarların bizimle etkileşimi nasıl olacak? O bilgisayar bizimle etkileşirken konuşacak mı? Yazımı dökecek ortaya. Bizim hiçbir hareket etmemize gerek kalmadan kendisi mi hareket edecek? Bir tasarımcı gözlüğünden düşünebilmesi gerekiyor. Ve bunun üstünde de kodlamayı tabii ki öğrenmesi lazım. Kodlama derken de veri üzerine çalışan çeşitli alanlar var. Türkiye'de de birkaç üniversite büyük veri ve veri madenciliği ya da veri bilimi üzerine bölümler açmaya başladılar. Sabancı Üniversitesi'nde, Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Bilgi Üniversitesi'nde, MEF Üniversitesi'nde bu konuda çalışmalar var. Özellikle bilgi mühendisliği, data science, veri bilimi üzerine çalışan disiplinlere ilerlemelerini tavsiye ediyoruz arkadaşlar.
Şimdi birçok yerden veriyi topluyoruz. İşte sizin hareket analiziniz alınıyor, doğru. Saat kaçta kalktığınız, nerede oturduğunuz vesaire bunların hepsi bir bulut altyapısı altında toplanıyorlar. Ama bu büyük bilgi yığınları hakkında, Big Data hakkında konuşurken hep uzmanlar şunu söylüyor. Eğer işlemeyi bilmiyorsanız büyük veri yığını çöplükten ibarettir. Başka hiçbir şeye yaramaz. İşte gerçekten üniversitelerimizin de bu konuya atılım yapması, yavaş yavaş kıpırdanma olması da umut verici bizim açımızdan.
Kesinlikle. Belki üniversiteler bir adım atıyor. Açıkçası Türkiye'de sanayi kuruluşlarında, endüstri kuruluşlarında çok fazla adım atıldığını görmüyoruz bu alan üzerine.
Daha temkinli gidiyorlar ister
daha
istemez.
Daha temkinli gidiyorlar ve bu Türkiye için çok büyük tehlike. Çünkü Türkiye dünyanın en fazla araba üreten, beyaz eşya üreten, inşaat üreten ülkelerinden bir tanesi. Baktığınız zaman sanayi 3.0 devrimini, sanayi 3 devrimini geç yakalamış ama yakalamış bir ülke. Evet. Eğer bu alan üzerine çalışmazsa otomotiv firmalarımız ya da beyaz eşya firmalarımız, ürettiğimiz şeyleri daha akıllı hale getirmeye çalışmazsak ihracat miktarlarımızın bir süre sonra geriye gitmeye başlayacağını rahatlıkla öngörebiliriz. İhracatı biz nasıl yıllık 100 milyar dolara taşıdık? 90'larda atılan adımlar, 2000'li yıllarda atılan adımlar bizi bu noktaya getirdi. İster gümrük birliği deyin, İster yurt dışı firmaların, yabancı firmaların Türkiye'ye yaptığı yatırımlar deyin. Ama burası gerçekten çok fazla araba üreten ve araba ihraç eden bir ülke haline geldi. Bir süre sonra, o bir süre de çok uzak değil, 2020 yılında Almanya'da kendi kendine giden araçların bulunacağı bir dünyaya bakıyoruz.
Evet, doğru.
Kendi kendine giden araçları biz üretmezsek eğer burada ve bunun üzerine yazılımcı geliştirmezsek ve bunun üzerine çalışan yazılımcıları işe almazsak maalesef Almanya bizim adımıza üretim yapan bir ülke haline gelmeye başlayacak. Beyaz eşyada da, otomotivde de.
Yani işin karlı kısmı aslında yine bilgi olacak.
Kesinlikle
o tarafta da.
Kesinlikle.
Nasıl yapıldığını biliyorlarsa biz sadece burada herhalde işin hammaliyesini üstlenen, aynen, az kazanan insanlar olacağız. Gerçekten çok önemli bir konuya dikkat çektiniz. Cahit Bey, çok değerli bilgiler verdiniz. Vakit ayırdınız. Çok teşekkürler. Umarım sık sık bir araya geliriz. Aktiviteler hakkında daha fazla bilgi sahibi oluruz. İnşallah. Siz sessiz kalmayı tercih ediyorsunuz. Yaptıkça görürsün istiyorsunuz ama yapmadan önce de bir konuşursak belki daha fazla insan bu konuda bilgi sahibi olabilirler. Bu videomuzda Cahit Bey'le güzel dakikalar geçirdik. Umarız sık sık bir araya geliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.